Notre Dame'ın Kamburu. Victor Hugo. 1. Bölüm. Toplantı Salonu. Bundan tam 348 yıl, 6 ay, 19 gün önce bugün Parisliler, City'nin, üniversitenin, kentin oluşturduğu 300 çevre içinde hep birden bütün güçleriyle çalan kilise çanlarının gürültüsüyle uyandılar. Oysa 6 Ocak 1482 hiç de tarihin kaydettiği bir gün değildi. Ta sabah karanlığında çanları ve Parislileri böyle harekete geçiren olayda kayda değer hiçbir şey yoktu. Bu ne Pikarlıların ne de Burgonyalıların bir saldırısı, ne dinsel bir ayinle götürülen bir kutsal emanetti, ne Laz bağlarında bir öğrenci ayaklanmasıydı, ne pek çekindiğimiz, saydığımız kralımız efendimizin kente tantanalı bir girişi, ne de hatta Paris adliyesinde yan kesici, hırsız kadın ya da erkeklerin şöyle dört başı mamur ipe çekilmesiydi. 15. yüzyılda pek sık rastlanan o sırmalı, şeritli, işlemeli, sorguçlu bir elçilik heyetinin ansızın kente girivermesi bile değildi. Krala hoş görünüp yaranmak uğruna bütün o Flamen belediye başkanlarının kaba saba kalabalığına güler yüz göstermek, bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur kapısının önündeki o güzelim görkemli halılarını sırsıklam ıslatırken Bourbon konağında pek nefis bir Mohalite, Soti, Fax şöleni çekmek zorunda kalan Bourbon Kardinali Hazretlerinin sonsuz can sıkıntısına neden olan kafile, yani Veliaht Prens'le Flandralı Margarite'nin evlenme sorununu sonuçlandırmakla görevli Flamen elçilerinin son atlı kafilesi daha 2 gün önce Paris'e girmişti. 6 Ocak, Jeyon de Tron'un da dediği gibi, bütün Paris halkını heyecanlandıran şey, ta ezelden beri bir arada kutlanan Krallar Günü'yle Deliler Cümbüşü'nün çifte şenliğiydi. O gün Greve alanında şenlik ateşi yakılır, Braki Kilisesi'nde o günün onuruna kurdelelerle donatılmış yeşil ağaç dikilir, Adliye Sarayı'nda Meister'i oynatılırdı. Bu olay, bir gün önceden Paris Şehremini Beyefendinin mor yünlü kumaştan görkemli savaşçı ceketleri giymiş, göğüslerinde büyük beyaz haçlar bulunan adamları tarafından dört yol kavşaklarında borular öttürülerek halka duyurulmuştu. Böylece daha sabah karanlığında evlerini, dükkanlarını kapayan kent soylu hanımlar ve beyler kalabalığı dört bir yandan bildirilen bu üç şenlik yerinden birine doğru yollanıyorlardı. Bunların her biri kesin kararını vermişti. Kimisi şenlik ateşine, kimisi dikilecek kurdelelerle süslü yeşil ağaca, kimisi temsile gidiyordu. Paris avarelerinin o ezeli ebedi sağduyularına bir övgü olarak söylemek gerekir ki, bu kalabalığın büyük bir bölümü tam da mevsimine uygun düşen şenlik ateşine ya da adliye sarayının iyice örtülü kapalı olan toplantı salonunda verilecek olan dinsel drama doğru yöneliyordu. Meraklılar, zevksizce yarım yamalak çiçeklendirilmiş zavallı ağacı, Braki Kilisesi'nin mezarlığında, Ocak ayının boz bulanık göğü altında, zemheri soğuğunda tek başına titremeye bırakmak için söz birliği ediyorlardı. Halk özellikle adliye sarayına açılan caddelere hücum ediyordu. Çünkü 2 gün önce gelen Flamen elçilerinin dinsel dramı seyretmeye, yine aynı toplantı salonunda yapılacak olan Çılgınlar Başkanı'nın seçimine katılmayı tasarladıkları biliniyordu. O dönemde dünyanın en büyük kapalı salonu olarak bilinmesine karşın bu toplantı salonuna girmek o gün hiç de kolay bir iş değildi. Halkla tıkanan adliye alanı, pencerelerdeki meraklılara 5-6 caddenin tıpkı ırmak ağızları gibi her an yeni dalgalar halinde insan başları akıttığı bir deniz gibi görünüyordu. Durmadan kabaran bu insan kalabalığı dalgaları alanın engebeli havzasında tıpkı burunlar gibi şurada burada çıkıntılar oluşturan evlerin köşelerine çarpıyordu. Adliye sarayının yüksek, gotik mimari tarzı cephesinin tam ortasında bulunan merdiven, aradaki sahanlığın altında kırıldıktan sonra geniş dalgalar halinde yandaki yamaçların üzerine dökülen çifte bir akımın hiç durmadan çıkıp indiği merdiven, bir göle akan çağlayan gibi aralıksız dökülüyordu. Çığlıklar, kahkahalar, bu binlerce ayağın tepişmesi büyük bir gürültü, korkunç bir uğultu yaratıyordu. Arada sırada bu uğultu gürültü artıyor, Bütün bu halk kalabalığını büyük merdivene doğru iten akıntı geri dönüyor, bulanıyor, dalgalanıyordu. Bu ya bir zabıta görevlisinin birdenbire bir vuruşu ya da bir belediye çavuşunun düzeni kurmak için şahlanan atıydı. Şehreminliğinin belediye zabıtasına, belediye zabıtasının polise, polisin Paris Jandarma Kuvveti'ne miras bıraktığı güzel bir gelenektir bu. Kapılarda, pencerelerde, tavan arası pencerelerinde, damların üzerinde, adliye sarayına bakan, kalabalığı seyreden, daha fazlasını da aramayan, olanıyla yetinen sakin, namuslu, binlerce saf kentli yüzleri kaynaşıyordu. Çünkü Paris'te pek çok kimse seyircileri seyretmekle yetinir. Zaten bizim için arkasında bir şeyler geçen bir duvar ilgi çekici bir şeydir. Bizlere, 1830 insanlarına, 15. yüzyılın bu Parislilerine sadece düşüncemizde katılabilmek, karışabilmek, onlarla birlikte çekiştirilerek, itilip kakılarak, dirsek dirseğe yuvarlanarak Adliye Sarayı'nın 6 Ocak 1482'de daracık kalan bu görkemli salonuna girebilme olanağı verilebilseydi, görünümde ilgiden ne de çekicilikten yoksun bulunurdu. Çevremizde bunca eski oldukları için bize yepyeni görünecek şeylerle çevrilirdi. Eğer okuyucu razı olursa, ortaçağ pelerinli, yünlü kumaştan savaşçı ceketli, zırhlı gömlekli bir kalabalık arasında bu toplantı salonunun eşiğini bizimle birlikte geçince edineceği duyguyu kafamızda canlandırmaya çalışacağız. Önce kulaklarda uğultu, gözlerde şaşkınlık ve hayranlık. Başlarımızın üzerinde oymalı tahta kaplamalı, gök mavisi boyalı, altın yaldızlı zambak çiçekleriyle süslü, yumurta biçimi bir çift kubbe. Ayaklarımızın altında siyah beyaz mermer döşeli bir zemin. Bizden birkaç adım ötede bir fil ayağı, sonra bir başkası, sonra bir tane daha. Salonun boyunca, genişliğinin ortasında çift kubbenin kemer boyunlarına destek olan tam 7 tane fil ayağı. İlk 4 fil ayağının çevresinde camdan, madenden pullarla, incik boncukla pırıl pırıl parlayan satıcı dükkanları yerleşmişti. Sondan 3'ünün çevresinde davacıların poturlarıyla dava vekillerinin cübbelerinin aşındırıp parlattığı meşe ağacından sıralar vardı. Salonun çevresinde yüksek duvarlar boyunca, kapıların aralarında, pencerelerin arasında, fil ayaklarının arasında, Prahamon'dan beri gelmiş geçmiş bütün Fransa krallarının bitmez tükenmez yontu dizisi. Kolları sarkık, gözleri yere eğik, tembel, gevşek krallar, elleri başları cesaretle, cüretle gökyüzüne kalkık yiğit, kahraman savaşçı krallar. Sonra uzun, yumurta biçimi pencerelerde binbir renkli canlar. Salonun geniş çıkış yerlerinde ince bir sanatla işlenmiş görkemli kapılar. Ve bütün bunların hepsi, kemerler, fil ayakları, duvarlar, pervazlar, tahta kaplamalar, kapılar, yontular, hepsi baştan aşağı şahane bir maviyle, altın yaldızla kaplanmıştı. Bunlar bizim gördüğümüz dönemde bir parça donuklaşmaya başlamıştı bile. 1549'da Dubreuil, geleneğe uyarak onları hayranlıkla seyrettiğinde tozlar altında, örümcek ağları içinde neredeyse bütün bütün yok olmuştu. Şimdi 1 Ocak ayının soluk ışığıyla aydınlanan bu eni boyundan uzun görkemli salon, duvarlar boyunca akın eden, 7 fil ayağının çevresinde dolanan alacalı bulacalı, gürültücü bir kalabalığın saldırısına uğradığı sırada göz önüne getirilsin. Merak uyandıran ayrıntılarını belirtmeye çalışacağımız tablonun tümü üzerinde belli belirsiz bir fikir edinilebilir. Şurası gerçektir ki, Ravaillac, 4. Henry'i öldürmemiş olsaydı, Adliye Sarayı'nın kalemine sunulan Ravaillac davası belgeleri de olmayacaktı. Sözü edilen belgeleri yok etmekte yararı bulunan suç ortakları bulunmayacaktı. Böylece de başka çare olmadığından, belgeleri yakmak için mahkeme kaleminde yangın çıkarmak, mahkeme kalemini yakmak için de Adliye Sarayı'nı yakmak zorunda kalan kundakçılar bulunmayacaktı. En sonunda da dolayısıyla 1618 yangını olmayacaktı. Eski sarayda, eski toplantı salonuyla hala ayakta kalacaktı. Ben de okuyucuya gidip onu gördüm diyebilecektim. Her ikimiz de ben böyle bir tanımlamayı yapmaktan, okuyucu da okumaktan kurtulacaktı. Bu durum yepyeni bir gerçeği kanıtlıyor. Demek ki büyük olayların hesaplanamayan sonuçları oluyor. Bir kere Ravel Hakk'ın suç ortağının olmaması, sonra da bu suç ortaklarının, eğer varsalar, 1618 yangınına katılmamış olmaları pekala mümkün olabilirdi. Bunlardan başka akla pek yakın gelen iki açıklama şekli daha vardır. Birincisi, herkesin bildiği gibi 7 Mart'ta gece yarısından sonra gökten saraya düşen bir kulaç yüksekliğindeki büyük alevli yıldız. İkincisi, Teofil'in dörtlüğü. Elbet oyun acı bir sona erdi. Paris'te Bayan Adalet her saat, kullandığı için fazla baharat, bütün sarayı ateşe verdi. Bu adliye sarayının 1618'deki yangınının siyasal, fiziksel ve şairane üçlü açıklaması konusunda her ne düşünülürse düşünülsün, ne yazık ki gerçek olgu yangındır. Bu felaket sayesinde özellikle afetten kurtulanları mahveden, ard arda girişilen onarım çalışmaları sayesinde bugün o saraydan pek az bir şey kalmıştır. Kral Robert tarafından inşa ettirilen, Helgaldus'un de tanımını yaptığı şahane binaların izinin araştırıldığı bu saray, Fransa krallarının bu ilk konutu, Duvan'ın ağabeyi olan bu saray, daha yakışıklı Philip zamanında eskimişti. Şimdi hemen hemen her şey yok olmuş bulunuyor. Ermiş Louis'nin izdivacını aktettiği adliye nezareti odası ne oldu? Ermiş Louis'nin sırtında kaba kumaştan işportamalı bir iç gömleği, kolsuz çuha bir yelek ve siyah bir pelerinle halıların üzerine yatarak Joinville'le birlikte adalet dağıttığı bahçe ne oldu? İmparator Sigismond'un odası nerede? Ya 4. Charles'ın odası? Topraksız canın odası? 6. Charles'ın af fermanını resmen ilan ettiği merdiven ne oldu? Marcel'in veliahtın gözlerinin önünde Robert de Clermont'la Şampanya Mareşalı'nı boğazladığı mermer döşeme ne oldu? Kilisenin kabul etmediği uydurma Papa Benedikt'in fetvalarının paramparça edildiği, bunları getirenlerin alaya alınarak rahip cübbeleriyle, başlıklarıyla bütün Paris'te alenen günah çıkararak, terziye vererek geri gittikleri o küçük kapı nerede? Ya altın yaldızlarıyla, gök mavisiyle, sivri pencereleri, yontuları, fil ayaklarıyla, oymalı muazzam kubbesiyle büyük toplantı salonu, yaldızlı oda, Hazreti Süleyman'ın tahtındaki aslanlar gibi başı öne eğik, kuyruğu bacaklarının arasında, adaletin karşısındaki kudrete yaraşan alçak gönüllü bir tutumla kapıda duran aslan, o güzel kapılar, o canım güzel renkli camlar, biz karneti umutsuzluğa düşüren o eşsiz sanat yapıtları, o oymalı demirler, Duenki'nin o narin doğrama işleri, bu harikaları zamanda, insanda ne hale getirdi? Bütün bunlara, bütün bu Galya tarihine karşılık, bütün bu gotik sanatına karşılık bize ne verdiler? Bay de Bugo'nun, San Jarvi kapısının bu beceriksiz mimarının bası kantal kemerleri. İşte sanatın karşılığı, tarihe gelince, patrullerin dedikodularıyla hala çınlayan iri fil ayağının geveze anıları var elimizde. Bu da pek bir şey değil. Biz gene gerçek eski sarayın gerçek toplantı salonuna dönelim. Bu dev boyutlu dikdörtgenin iki ucundan birinde ünlü mermer masa bulunuyordu. Bu masa öyle uzun, öyle geniş, öyle kalındı ki eski tapu arşivlerinin Gergentua'nın ağzını sulandıracak bir biçimle yazdıklarına bakılırsa dünyada buna benzer bir mermer dilimi asla görülmemiştir. Öbür uçta da 11. Louis'nin Hazreti Meryem'in önünde diz çökmüş durumda yaptırdığı kendi yontusunu koydurduğu ve kral yontuları dizisinde bıraktığı iki boş duvar oyunu umursamadan Fransa kralı olarak cennette pek saygın bir yerleri olduğunu varsaydığı iki Ermiş'in, Charlemagne ile Ermiş Louis'nin yontularını kaldırıp oraya yerleştirdiği küçük iç kilise vardı. Daha 6 yıl önce yapılmış olan, hala yepyeni bir durumda bulunan bu küçük kilise, bizde gotik çağın sonunu belirten, Rönesans'ın o olağanüstü güzellikteki beğenisinde 16. yüzyılın ortasına kadar süren o narin mimari, nefis işlemeler, ince ve derin oymalar zevkine tamamıyla uygundur. Cümle kapısının üzerindeki bir yandan öbür yana delinmiş oymalı küçük gül bezek bir incelik, bir zarafet başyapıtıdır. Dantelden bir yıldız sanırsınız. Salonun ortasında, büyük kapının tam karşısında, yaldızlı odanın geçidindeki bir pencereden özel bir giriş kapısı açılmış, duvara dayalı, altın sırmalı kumaş döşeli bir tribün vardı. Bu seki, Flemen elçileriyle dinsel dramın temsiline çağrılı daha başka yüksek mevkili kişiler için hazırlanmıştı. Gelenek uyarınca dinsel dram mermer masanın üzerinde temsil edilecekti. Masa buna göre daha sabahtan hazırlanmıştı. Avukatların topuklarıyla baştan başa çizik içinde kalan görkemli mermer tabanına oldukça yüksek tahta bir yapı iskelesi kondurulmuştu. Bunun da bütün salonun rahatça görebildiği üst alanı sahne vazifesi görecekti. Halılarla, örtülerle gizlenen iç tarafı da oyundaki kişilerin giyinme odası olacaktı. Dış tarafa safiyane yerleştirilen bir merdiven sahne ile giyinme odası arasında bağlantı sağlayacaktı. Dik basamakları da girişlere çıkışlara yarayacaktı. Bu merdivenden çıkmak zorunda olmayan bir tek kişi, bir tek olay, bir tek tiyatro darbesi yoktu. Sanatın, aygıtların masum, saygıdeğer çocukluğu. İdam günlerinde olduğu gibi, şenlik günlerinde de halkın bütün eğlencelerinin kaçınılmaz, zorunlu bekçileri, adliye sarayı idare amirinin 4 zaptiye çavuşu, mermer masanın 4 köşesinde ayakta duruyordu. Temsil ancak adliyenin büyük saati öğlenin 12. darbesini vurduğu anda başlamalıydı. Bu, hiç kuşkusuz, bir tiyatro temsili için pek geçti. Ama elçilerin saatine uymak gerekmişti. Oysa bütün bu kalabalık sabahtan beri bekliyordu. Bu günahsız meraklıların pek çoğu günün ilk ışıklarından beri adliyenin büyük merdiveni önünde soğuktan titreşiyordu. Hatta kimileri içeriye herkesten önce girebilmek amacıyla geceyi büyük kapının girintisinde geçirdiklerini söylüyorlardı. Halk her dakika daha da artıyor, kalabalık gitgide kabarıyordu. Taşan bir su gibi duvarlar boyunca yükselmeye, fil ayaklarının çevresinde kabarmaya, sütun tabanlarının üzerine, sütun başlıklarına, saçaklara, pencere pervazlarına, mimarinin bütün çıkıntılarının üzerine, oymacılığın bütün kabartılarının üzerine tırmanmaya başlıyordu. Böylece rahatsızlık, sabırsızlık, can sıkıntısı, bir utanmazlık ve çılgınlık gününün özgürlüğü, her vesileyle sivri bir dirsek ya da demir kabaralı bir ayakkabı yüzünden patlak veren kavgalar, dalaşmalar, uzun bir bekleyişin yorgunluğu, dört duvar arasına kapatılmış bu karmaşık, sıkışık, çiğnenen, bunalan halkın yakınmasını daha şimdiden, yani elçilerin gelme saatinden çok önce hırçın, hoyrat, haşin, acı bir duruma sokuyordu. Flamanlara karşı Paris esnaf kahyasına, adliye idare amirine, Bourbon kardinaline, Avusturyalı bayan Margarite'ye, değnekli belediye çavuşlarına, soğuğa, sıcağa, kötü havaya, Paris piskoposuna, çılgınlar papasına, fil ayaklarına, yontulara, şu kapalı kapıya, bu açık pencereye karşı sızlanmadan, yakınmadan, ilenmeden başka bir şey duyulmuyordu. Kalabalık içine dağılmış olan bütün bu hoşnutsuzluğa muzipliklerini, alaylarını katan ve adeta genel öfkeyi iğneleyen öğrenci ve uşak topluluklarını da bütün bu olup bitenlerin hepsi son derece eğlendiriyordu. Bunlar arasında özellikle bu neşeli şeytanlardan oluşan bir topluluk vardı. Bir pencerenin camını kırdıktan sonra korkusuzca duvar saçağına oturmuşlardı. Böylece bakışlarını, alaylarını sırasıyla hem içeriye hem dışarıya, hem salondaki kalabalığa hem alandaki halka yöneltiyorlardı. Onların alaylı öykünmelerinden, şakrak kahkahalarından, arkadaşlarıyla salonun bir ucundan öbürüne şakacı seslenmelerinden bu gençlerin öbür seyircilerin can sıkıntısını, yorgunluğunu hiç paylaşmadıkları anlaşılıyordu. Onlar kendi özel eğlenceleri için gözlerinin önünde bulunandan ötekini sabırla bekleten bir temsil çıkarmasını pek iyi biliyorlardı. İçlerinden biri bir sütun başlığının kabartmalarına asılmış, sarışın, sevimli, muzip yüzlü bir çeşit küçük şeytana ''Vay, siz misiniz? Johannes Volo de Melondino'' diye seslendi. ''Jean de Moulin, tam size göre bir at doğrusu. İki kolunuz, iki bacağınız havada dönen dört değirmen kanadına benziyor çünkü. Ne zamandan beri buradasınız?'' ''Johannes Volo, şeytanın inayetiyle tam 4 saatten fazladır burada tünüyorum.'' dedi. ''Umarım ki bunlar Araf'ta geçireceğim zamana sayılır. Sicilya kralının 8 kilise şarkıcısının Saint-Chapelle'de saat 7'de okudukları ilahiyle ayinin ilk ayetlerini duydum. 1-2 Mükemmel kilise şarkıcıları doğrusu ya, dedi. Sesleri de külahlarından sivri. Ermiş Jean Hazretlerine bir ayin düzenlemeden önce kral onun güneyli ağzıyla Latince dua okumasını sevip sevmediğini öğrense daha iyi ederdi gibime geliyor. Pencerenin altındaki kalabalığın içinden yaşlı bir kadın, "Bunu Sicilya kralının o uğursuz kilise şarkıcılarını kullanmak için yaptı," diye sertçe bağırdı. "Ne demek bu, sorarım size. Bir ayin için tam 1000 Paris lirası. Hem de Paris toptancı halinin deniz ürünleri vergisinden alınarak." Balıkçı kadının yanında burnunu kapatıp durmuş iri yarı ağır başlı bir adam, "Kes sesini bakalım acuze," diye atıldı. "Elbette ki bir ayin düzenlenmek gerekiyor. Kralın yeniden hastalanmasını mı isterdiniz siz yoksa, ha?" Sütun başlığına yapışmış o küçük öğrenci, "Doğrusu ya kahramanca bir konuşma. Kralın Kürtçü başısı Gilles Le Corn," diye bağırdı. Kralın zavallı Kürtçü başısının talihsiz adı bütün öğrencilerin kahkahalarıyla karşılandı. Bir bölümü "Le Corn, Gilles Le Corn," diyordu. Bir bölümü de "Boynuzlu ve dikenli." Sütun başlığındaki küçük şeytan, "Hey, elbette ya," diye sürdürdü. "Ne var bunda gülünecek? Kral malikanesinin kahyası, Üstad Jean Le Corn kardeşi, Venseyna ormanının baş kapıcısı, Maye Le Corn efendinin oğlu, saygıdeğer insan Gilles Le Corn, hepsi Paris hemşerisi, babadan oğula hepsi evli." Neşe daha da arttı. Şişman Kürtçü, bir tek sözcük bile yanıt vermeden, her yandan üzerine dikilmiş olan bakışlardan kurtulmaya çabalıyordu. Ama boş yere çırpınıp terliyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Tahtaya saplanan bir kama gibi yaptığı her hareket, hırstan ve öfkeden kıpkırmızı kesilen ablak suratının komşularının omuzlarına daha bir sıkıca karışmasından başka bir işe yaramıyordu. En sonunda yanında bulunanlardan tıpkı onun gibi kısa boylu, şişman, saygıdeğer birisi imdadına yetişti. "Ne iğrenç şey, okul çocukları saygın beyefendiyle bu biçim konuşsun. Nerede görülmüş bu? Bizim zamanımızda bir kucak değnekle onlara bir güzel sopa çekerler, sonra da o değneklerle onları yakarlardı." Gençler hep bir ağızdan kahkaha attılar. "Hey hey, kolay gelsin. Kimdir orada ötüp duran? Hangi uğursuz baykuş o?" İçlerinden bir tanesi, "Aa, ben onu tanıyorum," dedi. "Andrei Mune efendi o." Bir iki de, "Çünkü üniversitenin yeminli 4 kitapçısından biridir de o," dedi. Bir üçüncüsü atılıp, "O dükkanda her şey dörder dörderdir," diye bağırdı. 4 ulus, 4 fakülte, 4 yortu, 4 vekil, 4 seçmen, 4 kitapçı." Jean Follo söze karışıp, "İyi ya öyleyse," diye atıldı. "Biz de onlara dünyanın 4 bucak olduğunu öğretelim." "Muine, kitaplarını yakacağız. Muine, uşağını döveceğiz. Muine, eşine rahat vermeyeceğiz. Zavallı şişko Matmazel Udert, bir kul kadar körpe ve neşeli. Andre Muine efendi, hepinizin canı cehenneme," diye homurdandı. Hala sütun başlığına asılı duran Jeon, "Andre efendi, kes sesini, yoksa tepene düşerim," diye bağırdı. Andre efendi başını kaldırdı. Bir an fil ayağının yüksekliğini, haylaz oğlanın ağırlığını hesaplar gibi davrandı. Aklından bu ağırlığın hızını karesiyle çarptı ve sustu. Jeon savaş alanını egemenliği altına almıştı. Utkunun üstünlüğüyle, "Her ne kadar bir baş diakoz kardeşiysem de söylediğimi yaparım," diye sürdürdü. "Vah bizim üniversitenin zavallı efendileri. Böyle bir günde ayrıcalıklarınıza bile saygınlık sağlayamadınız. Onları bir türlü kabul ettiremediniz. Canım efendim, kentte donanma şenlikleri var. Ağaçlar donandı. City'de dinsel temsil, çılgınlar papası, Flemen elçiler var. Üniversitede ise hiçbir şey." Pencerenin pervazına rahatça yerleşen öğrencilerden biri, "Oysa möber alanı da oldukça geniş," diye söze karıştı. "Yuhannes, kahrolsun rektör de, vekiller de, seçmenler de," diye bağırdı. Bir iki hemen, "Bu akşam Andre Efendi'nin kitaplarıyla Kampkea'da bir şenlik ateşi yakmalı," diye atıldı. Onun yanındaki, "Katiplerin rahlelerini de yakmalı," diye sürdürdü. "Fakülte kapıcılarının değneklerini de, dekanların tükrük okkalarını da, vekillerin yemek dolaplarını da, seçmenlerin sandıklarını da, rektörlerin iskemlelerini de." Küçük Jeon bir kilise ilahisi ezgisiyle, "Kahrolsun," diye atıldı. "Kahrolsun Andre efendi, fakülte kapıcıları ve katipler, Tanrı bilimciler, hekimler ve fetvacılar, seçenler, seçilenler ve rektör de kahrolsun. Andrew Efendi kulaklarını tıkayarak, demek ki dünyanın sonu geldi adoslar, diye mırıldandı. Pencerede bulunanlardan biri, rektör dediniz de, işte o da alandan geçiyor, diye bağırdı. Artık bunun üzerine alandan yana dönen dönene. İç tarafta bir fil ayağına tutunduğundan dışarıda olup bitenleri göremeyen Jeon Folo, o geçen gerçekten de bizim saygıdeğer rektörümüz Tibu Efendi değil mi? Diye sordu. Öbürleri hep bir ağızdan evet evet diye yanıt verdiler. Rektör Tibu Efendi'nin kendisi, ta kendisi. Gerçekten de elçileri karşılamaya giden rektörle üniversitenin ileri gelenleri törenle kafile halinde geçerlerken o anda adliye alanına gelmişlerdi. Pencereye üşüşen öğrenciler onları taşlamalarla, alaylı alkışlarla, iğneli sözlerle karşıladılar. Kafilenin başında ilerleyen rektör ilk küfür sağanağına yakalandı. Saldırı pek şiddetliydi doğrusu. ''Günaydın rektör bey, hey hey günaydın'' dedik. ''Koca kumarbaz nasıl olmuş da buraya gelmiş, zarlarından ayrıldı demek ki.'' Katırın sırtında ne de güzel gidiyor şuna bakın. Katırın kulakları onunkilerden daha kısa. Hey hey, günaydın rektör Tübo efendi. Kocamış ahmak seni, koca kumarbaz. Tanrı sizi korusun, bu gece sık sık düşeş attınız mı? Ah, kumar uğruna, zar uğruna rengini yitiren yorgun, bitkin, köhne surat. Sırtınız diye dönmüş kente doğru nereye gidiyorsunuz böyle bakalım? Jeon de Molin, hiç kuşkusuz. Table caddesinde bir ev aramaya gidiyordur, diye bağırdı. Bütün güruh çığlık çığlığa, yeri göğü inleten şiddetli alkışlarla tekerlemeyi yineledi. Table caddesinde ev aramaya gidiyorsunuz değil mi? Büyük oyunlar kumarbazı, rektör bey. Derken öbür ileri gelenleri de ele aldılar. Kahrolsun üniversite görevlileri, kahrolsun eli asalılar. Buraya bak, Robin Pusepen, şuradaki adam kimin nesi kuzum? Gilbert de Sully, Alton Koleji'nin başkanı. Al şu benim pabucumu, senin yerin benimkinden daha elverişli. Şunu onun suratına fırlatıver. Beyaz cübbeli altı atlı tanrı bilimci kahrolsun. Tanrı bilimciler bunlar mı? Rogne tımarı için Saint Genevieve tarafından kente ihsan edilen altı beyaz kas sanmıştım ben onları. Kahrolsun hekimler. Kahrolsun kardinallerle kaba şakacıların kavgaları. Sen benim gecelik külahımı anlat. Saint Genevieve başkanı, sen bana haksızlık ettin. Bakın, bu bir gerçektir. Normandiya ulusunun içindeki yerimi, İtalyan olduğu için Burg eyaletine bağlı küçük Ascanio, Falzaspada'ya verdi. Bütün öğrenciler hep bir ağızdan, haksızlık bu, adaletsizlik bu, diye bağırdılar. Kahrolsun Saint Genevieve başkanı. Hey hey. Joachim de la Dos. Hey. Lambert. Alman ulusunun vekilini şeytan götürsün. Kurşuni Kürtleriyle Saint-Chapelle Kilisesi papazları da kahrolsun. Hey sanat bilgini ustalar. Bütün güzel kara kaftanlar. Bütün güzel kırmızı kaftanlar. Rektöre yaraşır bir kuyruk oluşturmuşlar. Sanırsınız ki su üstü evlenme törenine giden bir Venedik dukası. Buraya bak Jeon. İşte Saint Genevieve Psikoposluk Kurulu üyeleri. Cehennemin dibine bassın Psikoposluk Kurulu. Rahip Claude Shua. Doktor Claude Shua Hoca. Merilak Ceffa. Onu mu arıyorsunuz? Cilaniti sokağında bulunuyor. Ahlaksızlar kralının yatağını düzeltiyor. Kadın 4 dinar borcunu ödüyor. Paraları suratınıza atmasını ister misiniz? Arkadaşlar, terkisinde eşiyle Picardi seçmeni Simon Sangont efendi göründü. Ha gayret Simon efendi. Günaydın sayın seçmen efendi. İyi geceler hanım efendi. Hala sütun başlığının yapraklarına asılı duran Johannes de Molendino içini çekerek bütün bunları görebilenlere ne mutlu, diyordu. Bu arada, üniversitenin yeminli kitapçısı Andrew Musnier Efendi, kralın Kürtçü başısı Gilles Lecorne Efendisi'nin kulağına eğildi. İnanın bana efendicim, dünyanın sonu geldi. Öğrenci güruhunun böylesine taşkınlık ettiği hiçbir zaman görülmemiştir. Her şeyi mahveden de çağımızın lanet olasıca yeni buluşları. Toplar, yılancık topları, taş gülleler atan savaş topları, hele de Almanya'nın bir başka türlü zararlı buluşu olan baskı makinesi. Artık ne el yazması kaldı ne de kitap. Basım kitapçılığı öldürüyor azizim. Dünyanın sonu geldi dedim ya. Kürkçü de, kadife kumaşlardaki ilerlemeden bunun ben de ayrımındayım, dedi. O sırada saat 12'yi çaldı. Bütün kalabalık tek bir ağızdan, hah, dedi. Öğrenciler sustular. Sonra büyük bir karışıklık oldu. Müthiş bir gürültü patırtı koptu. Ayakların, başların büyük bir devinimi, büyük bir genel öksürük tufanı ve ortaya çıkan mendiller. Herkes kendine çeki düzen verdi. Yerine daha bir yerleşti. Ayaklarının ucunda yükseldi, öbekleşti. Sonra büyük bir sessizlik çöktü. Bütün boyunlar gerilmiş, bütün ağızlar açılmış, bütün gözler mermer masaya doğru çevrilmiş, öyle kala kaldılar. Orada hiçbir şey görünmedi. Boyalı dört yontu gibi çavuşlar hala dimdik, kımıldamadan duruyorlardı. Bütün bakışlar Flamen elçilerine ayrılan tribüne doğru döndü. Kapı kapalı, tribün boş, bomboş duruyordu. Bu kalabalık sabahtan beri üç şeyi bekliyordu. Öğle vaktini, Flamen elçilerini, dinsel temsili. Yalnız öğle saati tam vaktinde gelmişti. Artık bu kadarı da fazlaydı doğrusu. 1, 2, 3, 5 dakika, bir çeyrek beklediler. Gelen giden yoktu. Tribün ıssız, tiyatro sessiz duruyordu. Bu arada sabırsızlığın yerini öfke almıştı. Alçak sesle, orası gerçek, öfkeli sözler dolaşıyordu. Temsil, temsil diye boğuk boğuk mırıldanıyorlardı. Kafalar kızmaya başlıyordu. Daha henüz gürlemeye başlayan fırtına kalabalığın yüzeyinde uçuşuyordu. Bunun ilk kıvılcımını fırlatan Jean de Molan oldu. Sütun başlığının çevresinde yılan gibi kıvrılarak ''Dinsel dramı isteriz, Flamanlar cehennemin dibine bassın!'' diye ciğerlerinin bütün gücüyle bağırdı. Halk alkışladı. ''Dram!'' diye yinelediler. ''Flandra cehennemin dibine bassın!'' Öğrenci de ''Biz hemen şimdi, derhal temsili istiyoruz!'' diye sürdürdü. ''Yoksa bana öyle geliyor ki güldürüyle ahlaki temsil yerine adliye idare amirini ipe çekmemiz gerekecek. Kalabalık halk kitlesi, pek doğru bir söz etti, diye bağırdı. Asılma işlemini onun çavuşlarından başlatalım. Bu sözlerin ardından çılgın bir alkış koptu. Zavallı dört adam sapsarı kesilen yüzlerle birbirlerine bakışmaya başlamışlardı. Kalabalık onlara doğru atılıyordu. Adamcağızlar kendilerini halktan ayıran çelimsiz, çerden çöpten tahta parmaklığın kalabalığın abanmasıyla bükülüp bel verdiğini görüyorlardı. Durum son derece gergin ve tehlikeliydi. ''Ölüm! Ölüm!'' diye dört bir yandan bağırıyorlardı. İşte tam o sırada yukarıda tanımlamaya çalıştığımız giyinme odasının örtüsü kalktı. Bir adam dışarı çıktı. Onun sadece görülmesi halkı birdenbire durdurdu ve adeta bir büyüyle öfkeyi merak haline dönüştürdü. ''Susun! Susun!'' Kendini pek güvenlik içinde görmeyen ve her yanı tir tir titreyen bu adam mermer masanın ucuna kadar ilerledi. Yaklaştıkça daha çok diz çökmeyi anımsatan eğilip bükülmelerle selamlar veriyordu. Bu arada yavaş yavaş dinginlik, sessizlik geri geldi. Ortada artık kalabalığın suskunluğundan yayılan o her zamanki hafif uğultudan başka hiçbir şey kalmamıştı. Adam, ''Kent soylu beyler, kent soylu küçük hanımlar.'' dedi. Pek saygıdeğer Kardinal Hazretlerinin huzurunda Hazreti Meryem'in adaleti adında pek yararlı bir ahlaki temsil vermek onuruna erişeceğiz. Jüpiter'i ben oynuyorum. Kardinal Hazretleri şu anda pek saygıdeğer Avusturya Dükü Hazretlerinin pek sayın elçilerinin yanında bulunuyor. Sözünü ettiğimiz topluluk da şu saatte Bude kapısında Sayın Üniversite Rektörünün konuşmasını dinlemek üzere yolundan alıkonuldu. Kardinal Hazretleri gelir gelmez başlayacağız. Adliyenin o zavallı dört çavuşunu kurtarmak için hiç kuşku yok ki Jüpiter'in bu araya girmesi yeterliydi. Bu pek gerçek öyküyü uydurmak mutluluğuna erseydik, böylece de kutsal eleştiri tanrıçasına karşı ondan sorumlu olsaydık. Şu anda hiç kimse bize karşı şu klasik hiçbir tanrı araya girmesin temel kuralına sığınamazdı. Üstelik Sayın Jüpiter'in giysisi pek güzeldi. Halkın dikkatini üzerine çekerek onu yatıştırmaya bir hayli yardım etti. Jüpiter'in sırtında siyah kadife kaplı, yaldız çivili zırh gömleği vardı. Başına da yaldızlı gümüş düğmelerle süslü, omuzlarına kadar inen zırh miğferi giymişti. Her biri yüzünün bir yarısını kapatan allıkla, kocaman sakal da olmasa, elinde tuttuğu, alışkın gözlerin kolayca yıldırımı tanıdıkları yaldızlı mukavva boru olmasa, brekvari kurdelelerle sarılmış ten rengi ayakları olmasa, kıyafetinin ağırbaşlılığı bakımından, Sayın de Berry düküne bağlı birliğin Britanyalı bir okçusuna benzetilebilirdi. Pierre Gringoire. Bununla birlikte, giysisinin herkes üzerinde yarattığı hoşnutluk, hayranlık, adam konuştukça dağılıp gidiyordu. Ve Kardinal Hazretleri gelir gelmez başlayacağız sözleriyle, talihsiz sonuca ulaştığında da sesi yeri göğü çınlatan yuhalar arasında yitip gitti. Halk, hemen şimdi başlayın, temsil, derhal temsili istiyoruz, diye bağırıyordu. Bütün seslerin üzerinde de bir curcuna içindeki kaval gibi Johannes Volodö Malendone'nin sesi duyuluyor, öbürlerinin hepsini bastırıyordu. Öğrenci, hemen başlayın, diye haykırıyordu. Pencerenin pervazına tünemiş olan Robin Pusapain ile öbür öğrenciler de Jüpiter'de Bourbon kardinali de kahrolsun diye avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Halk kalabalığı hemen temsil diye yineliyordu. Derhal hemen oyuncularla kardinale ölüm daracı. Zavallı Jüpiter şaşkın, ürkek bir hal almış, allıklarının altında sapsarı kesilmişti. Yıldırımını attı, zırhlı miğferini eline aldı. Sonra da Kardinal Hazretleri, elçiler, Flandralı Sayın Bayan Margarite diye bir şeyler kekeleyerek sağa sola selamlar dağıtıyor, tir tir titriyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Aslında ipe çekilmekten korkuyordu. Beklerse halk tarafından, beklemezse kardinal tarafından asılmak vardı. Her iki yanda da ancak bir uçurum görebiliyordu. Dar ağacı. Bereket versin ki birisi geldi de onu sıkıntıdan kurtarıp sorumluluğu yüklendi. Parmaklığın birisinde mermer masanın çevresinde serbest bırakılan arada duran biriydi bu. İnce uzun bedeni yaslandığı fil ayağının çapıyla görüş açısından gizlendiği için daha kimse onun ayırdığında olmamıştı. Dediğimiz gibi uzun boylu, zayıf, soluk benizli, sarışın bir adamdı bu. Alnı, yanakları kırışmış olmasına karşın genç yaşta parlak bakışlı, güleç ağızlı bir delikanlıydı. Sırtında yıpranmış, eskilikten parlamış, siyah kaba yünüden bir giysi vardı. Mermer masaya yaklaştı. Zavallı mahkuma bir işaret yaptı. Ama Beriki iyice şaşkına dönmüştü. Hiçbir şey görmüyordu. Yeni gelen adam bir adım daha attı. Jüpiter, dedi. Azizim Jüpiter. Beriki hiçbir şey duymuyordu. En sonunda uzun boylu sarışın adamın sabrı tükendi. Jüpiter'in hemen hemen burnunun ucunda avazı çıktığı kadar bağırdı. Michel Gebarn. Jüpiter sarsılarak ansızın uyandırılmış gibi, kim çağırıyor beni, dedi. Siyah giysili adam, ben, dedi. Jüpiter de, ya, diye kekeledi. Beriki, hemen başlayın, diye sürdürdü. Siz halkın isteğini yerine getirin. Yargıcı yatıştırmayı ben üzerime alıyorum. O da kardinali yumuşatır. Jüpiter rahat bir soluk aldı. Hala kendisini yuhalayan halka ciğerlerinin bütün gücüyle "Pek saygıdeğer efendilerim!" diye bağırdı. "Hemen oyuna başlıyoruz." Öğrenciler "Bravo Jüpiter! Ey ahali alkışlayın!" diye bağırdılar. Halk "Yaşasın! Yaşasın!" diye bağırdı. Müthiş bir alkış yeri göğü inletti. Jüpiter perdenin altına girdiği halde bütün salon hala alkıştan sarsılıyordu. Bu sırada bizim eski, pek sevgili Cornelia'mızın dediği gibi fırtınayı süt liman hale döndüren kişi büyük bir alçak gönüllülükle arkasına sığındığı fil ayağının gölgesine gömülmüştü gene. Ve seyircilerin ilk sırasında oturan iki genç hanım onun Michel Gebarn Jüpiter'le konuşmasının ayırdığında olup da eteğinden çekmeselerdi, o gene orada eskisi gibi görünmeden, hiç kıpırdamadan sessiz duracaktı. Hanımlardan bir tanesi ona yaklaşması için işaret ederek, "Üstad," dedi. Onun yanındaki genç, güzel, süslü hanım da, "Sussanıza Leyna," dedi. "O papaz çömezi değil, halktan biri. ona üstad değil, efendi demek gerekir. Bunun üzerine Leyna, efendi. Kimliği bilinmeyen adam parmaklığa yaklaştı telaşla. Nedir benden istediğiniz küçük hanımlar, bir arzunuz mu var diye sordu. Leyna utançtan yerin dibine geçerek, yo, hayır hiçbir isteğimiz yok dedi. Sizinle arkadaşım Jisket'le Jinsein konuşmak istiyor. Jikset kıpkırmızı kesilerek, yo hiç de değil diye atıldı. Leynan size üstad dedi, ben de ona efendi dendiğini söyledim sadece. Her iki genç kız da bakışlarını önlerine indirmişlerdi. Aralarında bir konuşma kapısı açmayı canı gönülden isteyen genç adam da gülümseyerek onlara bakıyordu. Gerçekten de bana söyleyecek bir şeyiniz yok mu küçük hanımlar? Jisket, yo hayır hiçbir şey yok diye yanıt verdi. Leyna da hiçbir şey yok dedi. Uzun boylu sarışın delikanlı yerine dönmek üzere bir adım attı. Ama meraklı iki genç kız hiç de onu ellerinden kaçırmak niyetinde değillerdi. Jisket ansızın açılan bir su bendi ya da birden karar veren bir kadın coşkusuyla ''Bakar mısınız efendim?'' dedi. ''Temsilde Hazreti Meryem'in rolünü oynayacak olan şu askeri tanıyor musunuz?'' diye sordu. Atsız kişi ''Jüpiter rolünü mü demek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet ya, elbette.'' diye atıldı Lena. ''Ne kadar da aptal şey. Jüpiter'i tanıyorsunuz öyle mi?'' Atsız genç adam ''Michel Gaborn'u mu?'' diye yanıtladı. Evet tanıyorum efendim. Zeynan, ne kadar da görkemli sakalları var dedi. Jisket çekinerek, şimdi oynayacakları şey güzel mi acaba diye sordu. Atsız kişi bir an bile duraksamadan, hem de pek güzel küçük hanım diye yanıt verdi. Leyna, adı nedir acaba oynayacakları temsilin diye sordu. Hazreti Meryem'in adaleti, ahlaki piyes küçük hanım. Leyna, ya öyle mi? O başka diye sürdürdü. Kısa bir sessizlik oldu. Sessizliği genç adam bozdu. Bu yepyeni bir ahlaki temsil ve daha hiç oynanmadı. Jisket, demek ki 2 yıl önce papanın vekili geldiği gün oynanan temsil değil, öyle mi? Onda 3 tane güzel kız vardı. Leyna, deniz perilerini canlandırıyorlardı, dedi. Delikanlı da, hem de çırçıplak, diye ekledi. Leyna utanarak başını önüne eğdi. Jisket de ona baktı. Kendisi de onun gibi yaptı. Delikanlı gülümseyerek sürdürdü. Seyrine doyum olmaz bir oyundu o. Bugün Flandra prensesi için özel olarak yazılmış bir ahlaki temsil oynanacak. Jisket, çoban kızları şarkı söyleyecekler mi? Diye sordu. Kesinlikle hayır. Ahlaki bir oyunda. Asla. Türleri karıştırmamak gerek. Oyun bir güldürüyse o zaman olur. Jisket, ne yazık dedi. O gün hiç unutmuyorum. Ponso çeşmesinde savaşan, birbirleriyle çatışan küçük dinsel parçalarla çoban şarkıları okuyarak çeşitli durumlara giren yabanıl kadınlarla erkekler vardı. Adı bilinmeyen adam sertçe, bir papa vekiline uygun olan bir prensese uygun gelmez dedi. Leynan, onlara da pek güzel sesler çıkaran birçok çalgı eşlik ediyordu dedi. Jisket de, gelip geçenlerin susuzluğunu gidermek amacıyla çeşmenin 3 ağzından şarap, süt ve tarçınlı tatlı şarap akıyordu. Her isteyen dilediğinden bol bol içiyordu, diye sürdürdü. Leyna, Ponso alanından az aşağıda, Dirini Tek Lisesi'nde de oynayanların konuşmadan canlandırdıkları bir pasyon vardı, dedi. Jisket de, ya ben de iyi anımsıyorum, diye haykırdı. İsa çarmıha çivilenmişti. İki hırsız da sağındaki solundaki çarmıhtaydı. Sözün burasında genç dedikoducu hanımlar, Papa vekilinin kente girişini anımsayıp coşarak birazdan konuşmaya başladılar. Daha da beride Ponto Pentes'te pek görkemli giysiler kuşanmış başka kimseler vardı. Ya Sant Ineson çeşmesinde büyük bir köpek ve av boruları gürültüsüyle bir geyik kovalayan şu avcı? Ya Paris mezbahasında diye papishanesini simgeleyen o dara ağaçları? Anımsıyor musun Jisket? Papa'nın vekili geçerken saldırıya geçildi de bütün İngilizlerin boynu vurulmuştu hani. Şatli kapısının karşısında da pek yakışıklı kimseler vardı. Ya üzeri baştan başa halılarla örtülmüş olan Ponto Şanj? Ya Papa'nın vekili geçtikten sonra köprünün üzerinden havaya salıverilen her türden 200 düzineden fazla kuş. Aa doğrusu pek güzeldi Leyna. İki genç hanımın konuşmasını büyük bir sabırsızlıkla dinliyormuş gibi görünen atsız kişi, "Bugün daha da güzel olacak," dedi. "Jisket, bu temsilin güzel olacağı konusunda bize kesin söz veriyor musunuz?" diye sordu. Beriki de, "Hiç kuşkunuz olmasın," diye yanıt verdi. Sonra da belirli bir kasılmayla, tumturaklı bir sesle, "Temsilin yazarı benim küçük hanımlar," diye ekledi. Genç kızlar büsbütün şaşkına dönmüşlerdi. "Gerçekten mi?" dediler. Ozan bir parça böbürlenerek, "Gerçek ya," diye yanıt verdi. "Daha doğrusu biz iki kişiyiz. Tahtaları, tiyatronun iskelesini kuran, bütün marangozluk işlerini yapan Jeon Manchan ve piyesi yazan da ben. Benim adım Pierre Gingor. Sid'in yazarı bundan daha da azametle Pierre Cornelio diyemezdi. Okuyucularımız Jüpiter'in örtülerin arkasına çekildiği dakikayla yeni ahlaki piyesinin yazarının Jisket'le Leonardo'nun masum hayranlığı üzerine böyle ansızın, hiç beklenmedik anda kendini açıkladığı dakikaya kadar epeyce bir zaman geçmiş olduğuna dikkat etmişlerdir. Şaşılacak şey, birkaç dakika önce o kadar gürültü patırtı eden bu kalabalık şimdi oyuncunun sözüne inanarak büyük bir hoşgörü ve bağışlayıcılıkla bekliyordu. Bu da seyirciyi sabırla bekletmenin en iyi yolunun oyuna derhal başlanacağını ona bildirmek olduğunu ve her gün tiyatrolarımızda denenen ezeli gerçeği kanıtlar. Bununla birlikte öğrenci Johannes uyumuyordu. Karışıklıktan sonra çöken sessizlik içinde birdenbire "Hey hey!" diye bağırdı. "Jüpiter, Hazreti Meryem Hanımız, şeytanın maskaraları, bizimle alay mı ediyorsunuz? Temsil, temsil, başlayın çabuk, yoksa biz yeniden başlıyoruz." Bu kadarı yeterliydi. Ahşap iskelenin arkasından inceli kalınlı bir çalgı sesi duyuldu. Örtü kalktı. İçeriden rengarenk giysili, yüzleri boyalı dört kişi çıktı. Dik merdiveni tırmandı. Üstteki sahanlığa gelince seyircilerin karşısına dizildi. Yerlere kadar eğilerek selam verdi. O zaman senfoni sustu. Dinsel temsil başlıyordu. Dört kişi selamlarının karşılığını alkış olarak bolca topladıktan sonra, dindarca bir sessizlik ortasında okuyucuyu bağışladığımız bir başlangıca girişti. Zaten bugün de olduğu gibi seyirci oyuncuların oynadıkları rolden çok giydikleri giysilerle ilgileniyordu. Bu da gerçekten pek haklı bir davranıştı, pek yerindeydi. Oyunculardan dördünün de sırtında yarısı sarı, yarısı beyaz giysiler vardı. Aralarındaki ayrım ancak kumaşın türünden anlaşılıyordu. Birincisi altın ve gümüş tellerle dokunmuş brokardan, ikincisi ipekli, üçüncüsü yünlü, dördüncüsü de dokuma bezdendi. Oyunculardan ilkinin sağ elinde bir kılıç, ikincisinde iki altın anahtar, üçüncüsünde bir terazi, dördüncüsünde de bir bahçe küreği vardı. Bütün bu açıkça belirtilen özellikleri gene de tam olarak kavrayamamış olan tembel kafalara yardım etmek için de iri siyah harflerle sırmalı giysinin eteğine "Benim adım soylu sınıf", ipekli giysinin eteğine "Benim adım ruhban sınıfı", yünlü giysinin eteğine "Benim adım ticaret", dokuma giysisinin eteğine de "Benim adım tarım" diye işlenmişti. İki erkek simgenin cinsiyeti kafası işleyen, kavrayışlı her seyirciye daha kısa giysileri ve başlarındaki takke ile belirtilmişti. Dişi simgeler de daha uzun giyinmişlerdi, başlarında da başlık vardı. Başlangıç konuşmasının dizelerinden tarımın ticaretle, ruhban sınıfının da soylu sınıfla evli olduğu, bu mutlu iki çiftin ortak olarak altın bir veliahtları bulunduğunu, onu ancak dünyanın en güzel kızına vereceklerini ileri sürdüklerini anlamamak için pek kötü niyetli olmak gerekti. Böylece dünyayı dolaşıyorlar, bu güzeli arıyorlardı. Sırasıyla Solkon kraliçesini, Trabzon prensesini, Tatar hanının kızını ve benzeri ve benzeri yüz kere ettikten sonra dördü de adliye sarayının mermer masası üzerinde dinlenmeye gelmişlerdi. Hiçbir günahı olmayan dinleyicilere bir sürü özdeyiş, atasözü söyleyip duruyorlardı. Bütün bunlar gerçekten de pek güzeldi. Yalnız dört simgenin adeta birbirleriyle yarışırcasına üzerine mecaz dalgaları döktüğü bu kalabalıkta, az önce iki güzel kıza adını söylemek zevkinden kendini alamayan yazarın, Ozan'ın, o saf Pierre Gringoire'ın gözünden, kulağından, boynundan ve yüreğinden daha dikkatli bir kulak, daha çarpıntılı bir yürek, daha heyecanlı bir göz, daha gerilmiş bir boyun yoktu. Yazar, genç kızların birkaç adım ilerisindeki fil ayağının arkasındaki yerine dönmüştü. Orada dinliyor, bakıyor, gıdım gıdım her dizenin tadını çıkarıyordu. Başlangıç dizelerinin ilk sözlerini karşılayan hoşgörü sahibi alkışlar hala yüreğinin en ince damarlarında çınlıyordu. Geniş bir dinleyici kalabalığının sessizliği içinde oyuncunun ağzından birer birer dökülen kendi düşüncelerini görünce bir yazarın düştüğü o bir çeşit kendinden geçmiş hayranlığa iyice gömülmüştü. Bunu söylemek bizi bir hayli üzüyor ama o ilk heyecan çabucak dağıldı. Gringo, o sarhoş edici sevinç kadehini, utku kadehini daha dudaklarına henüz yaklaştırmıştı ki içine acı bir damla karıştı. Kalabalığın arasında yitip gittiğinden, sadaka toplayamayan, hiç kuşkusuz çevresindekilerin cebinden de yeteri kadar bir tazminat alamamış olan hırpani kılıklı bir dilenci, bakışları ve sadakaları çekmek için iyice göze çarpar bir yere tünemeyi düşünmüştü. Giriş bölümünün ilk dizelerinde özel olarak ayrılan tribünün direklerinden yararlanarak onun alt tarafındaki parmaklığın kenarındaki çıkıntıya kadar tırmanmıştı. Hırpani kıyafetiyle sağ kolunu kaplayan iğrenç bir yarayla kalabalığın dikkatini, acımasını çekerek oraya oturmuştu. Bununla birlikte bir tek sözcük bile söylemiyordu. Dilencinin sessiz oturuşu sayesinde giriş konuşması kazasız belasız yürüyordu. Talihsizlik, Johannes tırmandığı sütunun tepesinden dilenciyi, onun yapmacık hallerini görmek istemesiydi. Hissedilir hiçbir kargaşalık çıkmayacaktı. Tepedeki genç soytarıyı çılgın bir kahkaha tufanı yakaladı. Ne temsili kestiğini, ne de genel dikkati dağıttığını umursuyordu. Küstahça bağırdı. ''Şuna bakın hele, sadaka isteyen şu uyuza bakın.'' Kurbağa dolu bir göle bir taş atan ya da bir kuş sürüsüne bir el ateş eden bir kimse, genel dikkatin arasında bu yersiz sözlerin yarattığı etkiyi rahatça göz önüne getirebilir. Gringor bir elektrik akımına çarpmış gibi ürperdi. Giriş konuşması olduğu yerde zırp diye kesildi. Bütün başlar gürültülü bir kargaşalıkla dilenciye doğru döndü. O da hiç istifini bozmadan, şaşalamadan bu olayda iyi bir kazanç fırsatı gördü. Gözlerini yarı kapatarak acındıran bir sesle ''Sadaka, Tanrı rızası için sadaka, acıyın lütfen.'' demeye başladı. Johannes, ''Aa, durun hele, yemin ederim ki Klopantrofo.'' ''Ta kendisi bu.'' diye haykırdı. ''Beni şeytan çarpsın ki o. Hey, arkadaş, bacağındaki yara seni çok mu rahatsız ediyordu ki onu oradan alıp koluna yerleştirdin?'' Böyle konuşurken bir maymun çevikliğiyle dilencinin yaralı koluyla uzattığı pilav tası gibi yağlı, pis şapkasının içine bir metelik attı. Dilenci sadakayla alayı hiç sesini çıkarmadan kabul etti ve acıklı bir sesle ''Tanrı rızası için bir sadaka.'' diye sürdürdü. Bu olay dinleyicileri pek oyalamış, eğlendirmişti ve başta Robin Pusapein olmak üzere bütün öbür öğrenciler, seyircilerin pek çoğu giriş konuşmasının ortasında cırlak sesiyle öğrencinin değişmez teranesiyle dilencinin doğaçtan yarattıkları bu garip konuşmayı büyük bir neşeyle alkışlıyordu. Gringo bu durumdan hiç de hoşnut değildi. İlk şaşkınlıktan sonra kendini toparlayınca oyunu kesintiye uğratan o iki insana hor gören, aşağılayıcı bir bakış bile fırlatmaya tenezzül etmeden sahnedeki dört oyuncuya avaz avaz bağırıyordu. ''Devam edin siz, hay kör şeytan, devam edin.'' Tam o sırada Gringo eteğinin çekildiğini hissetti. Oldukça öfkeli bir halle döndü ve gülümsemek için epeyce zorluk çekti. Oysa gülmesi gerekliydi. Jisketle Jinsei'nin parmaklık arasından uzanan güzel koluydu bu. Genç kız böylece onun dikkatini çekmek istemişti. ''Devam edecekler mi efendim?'' diye sordu. Bu sorudan oldukça gocunan Gringo, ''Elbette, ona ne şüphe?'' diye yanıt verdi. Bir iki en tatlı sesiyle, ''Öyleyse efendim, lütfen bana anlatır mısınız?'' diye sürdürdü. Gringo da, ''Ne söyleyeceklerini mi?'' diye genç kızın sözünü kesti. ''Pekala öyleyse, dinleyin.'' ''Hayır, hayır!'' diye haykırdı Jisket. ''Ne söyleyeceklerini değil de şimdiye kadar ne söylediklerini?'' Gringo, Kanayan yarasına dokunulmuş bir kimse gibi birdenbire irkildi. Ağzının içinde ''Hay Tanrı'nın cezası aptal, man kafa küçük kız!'' diye söylendi. O andan sonra da Jisket aklından silinip gitti. Bu arada oyuncular onun buyruğuna uymuşlardı. Onların tekrar konuşmaya başladıklarını görünce seyirciler de yeniden dinlemeye koyulmuşlardı. Yalnız böyle birdenbire kesilen piyesin iki parçası arasında bir hayli güzel yerleri kaçırmışlardı. Gringo bunu içinden acı acı düşünüyordu. Bununla birlikte sessizlik yavaş yavaş geri gelmişti. Öğrenci susuyor, dilenci şapkasının içindeki birkaç meteliği sayıyordu. Piyes üstün gelmişti. Bu gerçekten de pek güzel bir yapıttı. Bize öyle geliyor ki bugün bile kimi düzeltmelerle pekala ondan yararlanılabilir. Biraz uzun, biraz da boş. Yani kurallara uygun olan giriş pek basitti. Gringo, vicdanının saf derinliklerinde onun duruluğuna hayran oluyordu. Tahmin edileceği gibi o simgesel dört kişi, altın veliahtlarından gerektiği biçimde kurtulamadan dünyanın üç kıtasını dolaşmış olmaktan dolayı bir parça yorgun düşmüşlerdi. Bunun üzerine Flandra Prensesi Margaret'in Amboez'de pek içler acısı bir şekilde dört duvar arasına kapanmış olan tarımla ruhban sınıfının, soylu sınıfla ticaretin kendisi için dünyayı dolaştıklarından haberi bile olmayan genç nişanlısına o harikulade balığın binbir nazik anıştırmasıyla yapılan övgüsüne girişirler. Demek ki sözü edilen veliaht gençti, yakışıklıydı, güçlüydü, özellikle de Fransa aslanının oğluydu. Bence bu cüretli benzetme hayran olunacak bir şeydir. Tiyatro tarihi de bir simgeler ve görkemli övgüler gününde bir aslanın oğlu olan bir Yunus balığından hiç de tedirgin olmaz. Heyecanı doğuran da, onu doruk noktasına ulaştıran da işte bu az bulunur, coşkulu ve anlaşılmaz karışımdır. Bununla birlikte eleştiriye de yer vermek amacıyla söyleyelim ki Ozan bu güzel fikri 200'den daha az dizeyle de anlatabilirdi. Dinsel temsilin Şehremini Efendi'nin buyruğuyla saat 12'den 4'e kadar sürmesi gerekiyordu. Bir şeyler söylenmesi de gerekirdi elbette. Zaten herkes sabırla dinliyordu. Birdenbire Bayan Ticaret'le Bayan Soylu sınıf arasında bir kavganın tam ortasında Bay Tarım'ın ''Hiç kimse ormanda bundan daha utkulu hayvan görmedi'' gibi olağanüstü bir dize okuduğu sırada konuklara ayrılan tribünün o zamana kadar pek yakışıksız biçimde kapalı duran kapısı daha da yakışıksız bir biçimde açıldı. Mübaşirin gür sesi haber verdi. ''Bourbon Kardinali Hazretleri!'' ''Sayın Kardinal!'' Zavallı Gringoy. Sayın Şan'ın o kocaman çifte kestane fişeğinin gümbürtüsü, kancalı 20 arkebüs tüfeğinin salvosu, 29 Eylül 1465'te Paris kuşatmasında bir atışta 7 Burgonyalıyı birden öldüren Billy Kalesi'ndeki o ünlü yılancık topunun patlaması, Porte de Temple'da depolanan bütün barutun havaya uçması bile, şu kutsal ve dramatik anda kulaklarını bir mübaşirin dudaklarından dökülen şu birkaç sözcük kadar parçalamazdı. Bourbon Kardinali Hazretleri. Bu Pierre Gregory'nin kardinalden çekindiğinden ya da onu hor gördüğünden değildi. Ne o kadar zayıftı ne de öylesine küstahtı. Bugün kullanabileceğimiz bir deyimle gerçekten bir şeye körü körüne bağlanmayıp değişik şeyler arasından iyi ve güzel bulduklarını seçen bir kimseydi o. Yüksek fikirli, metin, ılımlı, ölçülü, dingin bir insandı. Her şeyin tam ortasında kalmasını bilirdi. Kardinallere önem vermekle birlikte mantık ve liberal felsefe sahibiydi. Nesli asla tükenmeyen değerli filozoflar soyudur bunlar. Sanki bilgelik onlara tıpkı Aryan gibi dünyanın kuruluşundan beri şu yeryüzü şeylerinin dolambaçlı yollarında yumaklayıp durdukları bir çile iplik vermişti. Onlara her dönemde hep aynı biçimde yani her zaman her döneme uygun olarak rastlanır. Hak ettiği, fazlasıyla layık olduğu ünü kendisine sağlayabilseydik, Gringoy bu filozofların 15. yüzyıl temsilcisi olurdu. Onu hesaba katmazsak, hiç kuşkusuz, Dubreuil Baba, 19. yüzyılda bütün yüzyıllara yaraşır saf yücelikteki şu sözleri yazdığında onların ruhunu canlandırıyordu.